Washington'da bugünlerde gündemlerden biri, belki de en önemlisi, kesinlikle yapay zeka.
Evet, bayağı hareketli oralar.
Şehrin kulislerinde şeyi konuşuluyor, YZ sektörünün politika yapıcılarını etkilemek için, yani bildiğin lobi faaliyetleri için inanılmaz bir bütçe ayırdığı söyleniyor.
Rakamlar duyduğum kadarıyla 200 milyon dolara kadar çıkıyormuş. Muazzam bir para.
Aynen öyle. Bu devasa paranın ve ilginin odağında da Anthropic gibi şirketler var. Hem teknolojileriyle hem de attıkları adımlarla çok dikkat çekiyorlar.
Kesinlikle.
İşte bugün senin için hazırladığımız bu incelemede tam da bu şirketin, Anthropic'in, Washington'daki hamlelerini, vizyonunu ve YZ dünyasında yarattığı dalgalanmaları konuşacağız.
Evet, elimizdeki temel kaynak da Anthropic ve Yapay Zeka Düzenlemeleri, Washington Hamlesi başlıklı bayağı detaylı bir yazı. Bu yazıdaki bilgiler üzerinden gideceğiz. Anthropic'in düzenlediği ve çok konuşulan Anthropic Futures Forum etkinliğinde neler öne çıktı? Şirketin gelecek vizyonu ne kadar iddialı? Hani bir yandan bu kadar hızlı gelişmeyi savunurken niye düzenleme istiyorlar? Ve tabii YZ'nin geleceğine dair hangi kritik tartışmaları başlatıyorlar? Bunlara bakacağız.
Güzel.
Amacımız da aslında bu karmaşık ve hızla değişen alandaki en kritik noktaları, farklı bakış açılarını senin için biraz damıtmak, anlaşılır kılmak.
Harika. O zaman başlayalım. Bu yoğun bilgi akışında kaybolmadan YZ devlerinin başkentteki etkisinin, stratejilerinin perde arkasına birlikte bakalım. Senin için en önemli noktaları öne çıkaralım.
Tamamdır.
Şimdi Anthropic'in bu iddialı duruşuyla başlayalım o zaman. Anlaşılan o ki Washington'daki Futures Forum sadece bir şey, başlangıçmış. Peki bu sahnede nasıl bir profil çiziyorlar?
Valla tek kelimeyle özetlersem son derece iddialı, hatta belki biraz nasıl desem kışkırtıcı bile.
O kadar mı?
Şirketin kurucu ortaklarından Jack Clark mesela öyle çok uzak bir gelecekten de bahsetmiyor. Sadece birkaç yıl sonrasını, 2026 ya da 2027'yi işaret ediyor ve diyor ki yapay zeka Nobel ödülü kazanacak kadar parlak bir bilim insanından, yani bir dahiden daha akıllı olacak.
Bir dahiden daha akıllı birkaç yıl içinde.
Evet, bu teknoloji şu an neredeyken düşünüldüğünde gerçekten nefes kesici bir iddia.
İnanılmaz iddialı bir hedef bu. Peki şirketin CEO'su ne diyor bu konuda? O da mı aynı çizgide?
Hem de nasıl? CEO Dario Amodei bu vizyonu daha da ileri taşıyor. Yapay zekayı tanımlamak için çok çarpıcı bir metafor kullanmış. Veri merkezindeki dahiller ülkesi.
Veri merkezindeki dahiller ülkesi. Vay canına.
Yani bu benzetme bile tek başına şirketin YZ'ye nasıl baktığını, ondan neler beklediğini gösteriyor aslında. Amodini'nin bu tür iddialı çıkışları yeni de değil bu arada.
Öyle mi?
Evet, geçmişte de mesela yazılım kodlarının %90'ının 6 ay gibi kısacık bir sürede YZ tarafından yazılacağını falan iddia etmişti. Tabii bu tür öngörüler özellikle zamanlaması konusunda ciddi eleştiriler alıyor.
Normal tabii. 6 ayda %90 kod.
Aynen. Ama şirket bu eleştirilere rağmen YZ gelişim hızının yavaşlamayacağı, hatta belki daha da hızlanacağı konusunda çok ısrarcı. Bu da bize sektördeki genel havayı, yani o muazzam iyimserliği ve geleceğe yönelik devasa beklentiyi çok net gösteriyor. Neredeyse durdurulamaz bir ilerleme inancı var sanki.
İşte burası gerçekten biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Bir yanda bu kadar baş döndürücü bir hız, akıl almaz bir potansiyel var. Diğer yanda da bu gücün nasıl kontrol edileceği sorusu akla geliyor. Bu kadar hızlı, hatta kimilerine göre kontrolsüz ilerleyen bir teknoloji nasıl yönetilecek? Bu iddialı vizyon acaba Anthropic'in düzenleme konusundaki tutumunu nasıl etkiliyor? Hani genelde teknoloji devleri düzenlemelerden pek haz etmez diyebiliriz ya.
İşte tam da o noktada Anthropic ilginç bir şekilde farklılaşıyor. Kaynağımız diyor ki, şirket Kaliforniya'da gündeme gelen ve SB 53 olarak bilinen bir yasa tasarımına destek veriyormuş.
SB 53 neydi o?
Oldukça güçlü yapay zeka sistemlerini denetim altına almayı, belirli güvenlik standartları getirmeye amaçlayan bir tasarı. Anthropic buna destek veren nadir teknoloji şirketlerinden biriymiş.
İlginç. Dediğin gibi genelde teknoloji sektörü aman regülasyon gelmesin modunda olur.
Evet, bu oldukça şaşırtıcı bir adım o yüzden.
Peki neden? Neden kendi işlerini potansiyel olarak yavaşlatabilecek, kısıtlayabilecek bir düzenlemeyi destekliyorlar ki? CEO Amodei'nin gerekçesi neymiş bu konuda?
Amodei'nin açıklamaları bayağı dikkat çekici. Diyor ki, bu tür düzenlemeler, mesela yapay zeka etkileşimleri sonucu gençlerin intihara sürüklenmesi gibi trajik olayları,
evet, maalesef duyuyoruz böyle şeyler,
veya işte yanlış bilgilendirme kampanyaları gibi toplumsal zararları önlemek için, hatta daha da ileri giderek çok daha büyük ölçekli bir felaketi, yani kontrolsüz bir süper zekanın yaratabileceği o varoluşsal riskleri engellemek için kesinlikle gerekliymiş.
Yani güvenlik ve etik kaygılarımı ön plana çıkarıyorlar.
Aynen, vurgu orada.
Yani bir nevi biz sorumluluk alıyoruz mesajı veriyorlar. Ama acaba işin içinde başka bir boyutta olabilir mi? Sonuçta bu kadar büyük bir şirketin attığı her adım genellikle çok katmanlı oluyor.
Kesinlikle haklısın. Bu duruş ilk bakışta saf bir sorumluluk göstergesi gibi dursa da biraz derinine inince oldukça stratejik bir hamle olarak da okunabilir pekala.
Nasıl yani?
Şöyle, bir yandan potansiyel riskleri ciddiye aldıklarını kamuoyuna ve en önemlisi politika yapıcılara gösteriyorlar. Kendilerine bir sorumlu aktör, güvenilir ortak imajı çiziyorlar. Bu özellikle YZ'ye yönelik endişelerin arttığı bir dönemde çok değerli bir şey.
Mantıklı.
Diğer yandan da kaçınılmaz olarak gelecek olan, çünkü bir noktada düzenlemelerin geleceği artık belli oldu gibi, bu düzenlemelerin kendi ticari çıkarlarına, kendi teknolojik yaklaşımlarına ve belki de rakiplerine kıyasla kendi avantajlarına olacak şekilde şekillenmesini sağlamayı amaçlıyor olabilirler.
Yani kurallar yazılacaksa biz de masada olalım ve kalemi tutanlardan biri olalım diyorlar aslında.
Aynen öyle. Bu bir nevi proaktif bir savunma ve etki stratejisi.
Anlıyorum. Yani hem riskleri kabul edip önlem alınmasını istiyorlar, hem de bu önlemlerin kendi oyun alanlarını daraltmamasını, hatta mümkünse genişletmesini umuyorlar. Oldukça ince bir denge.
Kesinlikle.
Peki bu riskli bir oyun değil mi? Ya düzenlemeler beklediklerinden çok daha katı olursa, kendi ayaklarına sıkmış olmazlar mı?
Bu kesinlikle bir risk. Düzenleyici süreçler her zaman belirsizlik içerir. Bir kez kamuoyu baskısı veya politik dinamikler devreye girdi mi, başlangıçta hedeflenenden çok daha sıkı kurallar çıkabilir.
Evet.
Anthropic gibi şirketler bu riski alıyor çünkü düzenlemelerin tamamen dışında kalmaktansa sürece dahil olup yön vermeye çalışmanın uzun vadede daha avantajlı olacağını hesaplıyorlar muhtemelen. Ama evet, ipin ucunu kaçırma ve kendi kendilerini kısıtlama ihtimali her zaman var. Güvenlik ve etik meselesi şu anda YA tartışmalarının tam merkezinde ve şirketlerin bu konudaki her adımı hem itibarları hem de operasyonel gelecekleri açısından çok kritik.
Bu içerideki, yani kendi ülkelerindeki düzenleme talepleri ilginç geldi bana. Özellikle dışarıya yönelik, yani uluslararası alanda. Hele ki Çin'e karşı bu kadar sert bir duruş sergilerken. Anlaşılan Amodei'nin Washington'daki gündemi sadece yerel düzenlemelerle sınırlı değilmiş.
Hiç değil. Amodei'nin ve dolayısıyla Anthropic'in Washington'daki en önemli gündem maddelerinden biri de jeopolitik rekabet ve ulusal güvenlik. Özellikle bir talepleri var ki çok net.
Nedir o?
Çin'in en ileri teknoloji yapay zeka çiplerine erişiminin engellenmesi için çok katı ihracat kontrolleri getirilmesini istiyorlar. Bu, teknoloji savaşlarının ne kadar kızıştığını ve YAZ'nin bu savaşın tam ortasında nasıl konumlandığını gösteriyor.
Bu çok net bir talep gerçekten. Peki bu talebin arkasındaki temel argüman ne? Ve Washington'daki yankısı nasıl oluyor? Herkes aynı fikirde mi bu konuda?
İşte tam burada farklı çıkarlar ve farklı perspektifler çok net bir şekilde çarpışıyor. Amodei ve Anthropic bu konuyu net bir şekilde bir ulusal güvenlik meselesi olarak sunuyor. Temel argümanları şu, eğer en gelişmiş yapay zeka yeteneklerini mümkün kılan bu kritik çipler potansiyel rakiplerin, özellikle de Çin'in eline geçerse, bu durum askeri, ekonomik ve teknolojik alanda ABD için stratejik bir tehdit oluşturur. Bu yüzden bu erişim kesinlikle engellenmeli.
Anladım. Ulusal güvenlik perspektifi.
Aynen. Ama madalyonun diğer yüzünde kimler var? Başta bu yüksek teknoloji çiplerini üreten ve satan dev şirketler, Nvidia gibi.
Tabii onlar için büyük pazar.
Kesinlikle. Onlar ve ticaret odaklı bazı hükümet yetkilileri, iş dünyası temsilcileri var. Onlar için bu durum daha çok ekonomik bir yarış ve küresel pazar payı meselesi. Bu katı kontroller, milyarlarca dolarlık ticareti ve kendi ekonomik büyümelerini doğrudan kısıtlayan engeller demek. Bu yüzden bu sıkılaştırma taleplerine ciddi bir direnç gösteriyorlar.
Anladım. Yani bir yanda ulusal güvenlik diyenler, diğer yanda ekonomik kayıplar ve serbest ticaret diyenler. Bu çatışma, teknolojinin ne kadar merkezi bir jeopolitik oyuncu haline geldiğini çok net gösteriyor aslında.
Tam olarak öyle.
Peki bu tür kontroller ne kadar gerçekçi olabilir? Yani teknoloji bu kadar hızlı yayılırken, bilginin, yeteneğin sınır tanımadığı bir dünyada bu tür kısıtlamalar uzun vadede işe yarar mı sence?
Evdeki çiplere erişimi zorlaştırmak belki mümkün olabilir. Ama teknoloji sürekli gelişiyor, alternatifler ortaya çıkıyor ve bilginin akışını tamamen engellemek neredeyse imkansız.
Doğru.
Ayrıca bu tür katı kontrollerin istenmeyen sonuçları da olabilir. Mesela küresel tedarik zincirlerini daha da parçalayabilir, inovasyonu yavaşlatabilir, ülkeleri kendi kendine yeterli olmak için daha kapalı ekosistemler kurmaya itebilir. Yani uzun vadede bu tür kontrollerin etkinliği ve sürdürülebilirliği konusunda ciddi şüpheler var açıkçası.
Anlıyorum.
Bu tartışma, teknolojinin sadece ticari bir ürün olmadığını, aynı zamanda küresel güç dengelerini, uluslararası ilişkileri ve hatta gelecekteki çatışmaların doğasını nasıl derinden etkilediğinin çok somut bir kanıtı.
Güvenlik dedik, jeopolitik dedik. Tabii ki herkesin aklındaki o diğer büyük soruya geliyoruz şimdi. İşlerimiz ne olacak?
Ah evet, kaçınılmaz soru.
Anthropic Futures Forum'da bu konuda mutlaka konuşulmuştur. YA işlerimizi elimizden alacak mı? Bu konuda Anthropic'in veya CEO Amodei'nin görüşü ne yönde? Daha çok iyimser mi, kötümser mi?
Evet, bu konu forumun kaçınılmaz gündem maddelerinden biriydi ve Amodei'nin bu konudaki görüşleri pek de iç açıcı sayılmaz açıkçası. Hatta oldukça endişe verici bir tablo çiziyor.
Öyle mi? Neden?
Amodei, yapay zekanın önceki teknolojik devrimlerden, işte sanayi devrimi, bilgisayar devrimi falan, bunlardan farklı olduğunu savunuyor. Çünkü YA sadece tekrara dayalı fiziksel işleri veya basit hesaplama görevlerini değil, aynı zamanda problem çözme, yaratıcılık, stratejik düşünme, analiz gibi üst düzey bilişsel becerileri de otomatize etme potansiyeline sahip. Bu nedenle geçmişteki dönüşümlere kıyasla çok daha geniş bir yelpazedeki iş kolunu çok daha hızlı bir şekilde etkileyebileceğini ve daha büyük çaplı iş kaybına yol açabileceğini öne sürüyor.
Özellikle beyaz yaka mı yani?
Evet, özellikle beyaz yaka, yani ofis çalışanları için riskin daha büyük olabileceğini ima ediyor.
Bu gerçekten de ürkütücü bir senaryo. Hani hep denirdi ya, geçmişte teknoloji hep yeni iş alanları yarattı diye. Amodei bunun bu sefer farklı olabileceğini söylüyor.
Aynen, temel argümanı bu.
Peki bu konuda herkes aynı fikirde mi? Forumda farklı görüşler de dile getirildi mi?
Tam bir fikir birliği olduğunu söylemek zor. Mesela forumda konuşan Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi'nden Andrew Johnston gibi isimler var. Onlar diyor ki, yapay zekanın şu anki yetenekleri henüz bu kadar büyük çaplı ve yıkıcı iş kayıplarına yol açacak kadar gelişmiş değil.
Yani henüz değil diyorlar.
Evet, potansiyel var ama henüz o noktada değiliz diyorlar. Teknolojinin mevcut durumuyla Amodei'nin çizdiği gelecek senaryosu arasında bir boşluk olduğunu belirtiyorlar. Diğer yandan The Washington Post'tan ekonomist Heather Long gibi daha temkinli yaklaşanlar ise farklı bir riske dikkat çekiyor.
Ne gibi bir risk?
Belki YZ tek başına hemen milyonlarca kişiyi işsiz bırakmayacak ama olası bir ekonomik durgunluk veya kriz anında şirketler maliyetleri kısmak için YZ'yi bir bahane olarak kullanabilir ve işten çıkarmaları hızlandırabilir diyorlar.
Yani YZ ekonomik zorluk zamanlarında işten çıkarmalar için bir katalizör veya günah keçisi görevi görebilir.
Aynen, böyle bir endişe dile getiriliyor.
Bu gerçekten hepimizi, seni, beni, dinleyen herkesi doğrudan ilgilendiren bir konu. Senin çalıştığın alan, senin yeteneklerin, YA'nın buradaki rolü ne olacak? Bu belirsizlik sanırım önümüzdeki yılların en temel tartışma konularından biri olmaya devam edecek.
Kesinlikle öyle oluyor.
Peki tüm bu soyut tartışmaların, gelecek tahminlerinin, güvenlik endişelerinin ve ekonomik kaygıların yanında Anthropic Forum'da YZ'nin bugün neler yapabildiğine dair somut, elle tutulur bir şeyler gösterdi mi? Hani biraz daha pratik bir yanını gördük mü?
Evet, gösterdiler. Ve bu oldukça ilgi çekici bir örnekti bence. Teori ve pratiği birleştirmek adına forumda kendi geliştirdikleri ve en yetenekli YZ modellerinden biri olan Claude tarafından tamamen yönetilen bir otomat sergilemişler.
Otomat mı? Bildiğimiz otomatlardan.
Evet, evet. Adına da Project Wend demişler. Bildiğimiz klasik otomat ama beyni tamamen Claude YZ modeli. Bu otomat hangi ürünün ne kadar fiyata satılacağını kendi kendine belirliyor.
Vay canına.
Hı-hı. Müşterilerin sorduğu sorulara, muhtemelen basit sorulara yanıt veriyor ve hatta kaynağın belirttiğine göre bazen indirim yapması istendiğinde oldukça cömert davranıp beklenenden fazla indirim yapabiliyormuş.
Kendi kendine fiyat belirleyen, konuşan ve hatta cömert indirimler yapan bir otomat, kulağa hem fütüristik hem de biraz komik geliyor açıkçası. Umarım benim alışveriş yaptığım otomatlar da arada sırada böyle cömert olur.
Aha, evet, ilginç bir detay gerçekten.
Peki bu küçük deney ne anlama geliyor? Sadece bir şov muydu yoksa daha derin bir anlamı var mıydı sence?
Yani basit bir otomat gibi görünse de aslında YZ'nin potansiyelini ve mevcut yeteneklerini somut bir şekilde göstermesi açısından önemliydi. Evet, belki henüz mükemmel değil, o cömertlik muhtemelen optimize edilmesi gereken bir durumda ama
evet,
belirli görevleri insan müdahalesi olmadan otonom bir şekilde yerine getirebildiğini kanıtlıyor. Fiyatlandırma gibi dinamik bir kararı alabiliyor, müşteriyle basit düzeyde de olsa etkileşim kurabiliyor.
Doğru.
Bu tür somut gösterimler, YZ'nin sadece soyut bir kavram, bir araştırma konusu olmaktan çıkıp günlük hayata, ticari süreçlere dokunabilecek yeteneklere sahip olduğunu göstermede kritik bir rol oynuyor.
Hı hı.
Hem politika yapıcıların hem de genel kamuoyunun YZ'ye dair algısını şekillendirmede ve teknolojinin pratikte nereye doğru gittiğini göstermede bu tür demolar oldukça etkili oluyor. İnsanların YZ'yi daha iyi anlamasına, potansiyelini ve sınırlarını görmesine yardımcı oluyor bence.
Anlıyorum. Soyut tartışmaları somut örneklerle desteklemek her zaman daha etkili oluyor tabii. Peki foruma katılanlar arasında politika yapıcılar veya onların ekiplerinden kimseler var mıydı? Onların gözlemleri ne yönde olmuş? Özellikle Washington'daki genel yapay zeka atmosferi hakkında bir şeyler söylediler mi?
Evet, forumun katılımcıları arasında Senato çalışanları da varmış ve onların dikkatini çeken önemli bir detay olmuş.
Neymiş o?
Başkentteki, yani Washington DC'deki yapay zeka lobicilerinin sayısında son dönemde gözle görülür, hatta kendilerinin ifadesiyle dikkat çekici bir artış yaşanmış.
Lobici sayısında artış?
Evet. Bu sadece Anthropic'in değil, Google, Microsoft, OpenAI gibi diğer devlerin ve daha küçük YZ şirketlerinin de Washington'daki varlığını ve etkisini ne kadar güçlendirdiğinin bir göstergesi aslında.
Bu önemli bir gözlem. Peki bu artış ne anlama geliyor? Sadece daha fazla insanın bu konuyla ilgilendiği anlamına mı geliyor? Yoksa daha yapısal bir değişimin işareti mi bu?
Bence ikincisi. Bu durum yapay zeka sektörünün artık Washington'da geçici bir teknolojik heves, hani gelip geçici bir gündem maddesi olmadığını gösteriyor. Aksine kalıcı, son derece organize ve oldukça güçlü bir politik oyuncu haline geldiğini net bir şekilde teyit ediyor.
Başta konuştuğumuz o 200 milyon dolarlık potansiyel lobi bütçesi de bunun kanıtı zaten.
Aynen öyle. En somut kanıtı o. Bu şu anlama geliyor. Gelecekte, ABD'de ve dolayısıyla küresel ölçekte, teknoloji politikalarının, veri gizliliği yasalarının, rekabet kurallarının, etik standartlarının ve yapay zeka ile ilgili aklına gelebilecek her türlü düzenlemenin şekillenmesinde bu şirketlerin ve onların yürüttüğü lobi faaliyetlerinin etkisi kesinlikle yadsınamaz olacak.
Yani Washington'da adeta yeni bir güç dengesi kuruluyor ve YZ sektörü bu dengenin en önemli aktörlerinden biri haline gelmiş durumda.
Tam olarak bu. Durum bu.
Peki, bu lobi faaliyetleri ne kadar etkili oluyor dersin? Yani milyonlarca dolar harcanıyor, yüzlerce lobici çalışıyor ama somut sonuçlar alınıyor mu gerçekten? Yoksa sadece bir varlık gösterme, biz de buradayız deme çabası mı?
Etkinliğini ölçmek her zaman zordur tabii ama işaretler oldukça etkili olduklarını gösteriyor bence. Mesela Kaliforniya'daki SB 53 gibi yasa tasarılarının tartışılma şekli, içeriği ve hatta ilerleyip ilerlememesi üzerinde bu şirketlerin ciddi etkisi olduğu görülüyor.
Hmm.
farklı gösteriyor. Şirketler sadece para harcamakla kalmıyor, aynı zamanda teknik uzmanlık sağlıyorlar, politika önerileri geliştiriyorlar, kamuoyu oluşturma kampanyaları düzenliyorlar. Yani evet, bu çabaların somut politika sonuçları üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Anladım.
Tabii bu durum aynı zamanda regulatory capture denen riski de beraberinde getiriyor. Yani düzenleyici kurumların düzenlemekle yükümlü oldukları sektör tarafından bir nevi ele geçirilmesi riski. Bu da ayrı bir tartışma konusu.
Evet, bu da çok önemli bir nokta. Peki, oldukça yoğun ve gerçekten düşündürücü bir inceleme oldu senin için. Anthropic özelinde başladık ama gördüğün gibi konu nerelere geldi?
Aynen, konu çok genişledi.
Yapay zeka devlerinin o baş döndüren, hatta kimilerine göre ürkütücü gelecek vizyonlarından, düzenleme ve güvenlik konusundaki karmaşık, bazen çelişkili gibi görünen stratejik duruşlarına, Çin'le yaşanan ve küresel dengeleri etkileyen o jeopolitik çip geriliminden, hepimizin geleceğini yakından ilgilendiren iş gücü piyasası üzerindeki potansiyel devasa etkilere ve son olarak da Washington'daki o giderek artan, artık göz ardı edilemez lobi güçlerine kadar birçok kritik noktaya değindik.
Aynen öyle. Gördüğün gibi bu mesele sadece bilgisayar başında kod yazan mühendislerin veya işte fütüristlerin ilgi alanına giren teknik bir konu değil kesinlikle.
Değil, hiç değil.
Tam aksine derin ekonomik sonuçları, karmaşık politik manevraları ve köklü toplumsal dönüşüm potansiyeli olan çok katmanlı, çok boyutlu bir mesele bu. Bu alandaki şirketlerin attığı her adım, yaptığı her açıklama, desteklediği veya karşı çıktığı her yasa tasarısı. Bunlar sadece teknolojinin rotasını değil,
evet,
aynı zamanda senin kariyerini, çalıştığın sektörü, ekonomik refahı, uluslararası ilişkileri, hatta yaşadığın dünyanın temel kurallarını ve güç dengelerini yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor. Bu nedenle bu baş döndürücü gelişmeleri sadece izlemek değil, aynı zamanda anlamlandırmaya çalışmak hepimiz için giderek daha önemli hale geliyor.
Kesinlikle katılıyorum. Elimizdeki kaynaklarda doğrudan bir yanıtı olmasa da tüm bu konuştuklarımız insanın aklına ister istemez şu temel ve belki de biraz rahatsız edici soruyu getiriyor. Geliştirilmekte olan bir teknolojinin, yani yapay zekanın, kendi geleceğini, kendi sınırlarını, kendi etik ve yasal çerçevesini belirleyecek düzenlemelerin oluşturulması sürecinde bu kadar aktif, bu kadar finanse edilmiş ve bu kadar belirleyici bir rol oynaması, bu ne anlama geliyor?
Çok kritik bir soru bu.
Teknoloji adeta kendi kaderine ve bizimle olan ilişkisinin kurallarını mı yazmaya başlıyor? Dario Amodei'nin o şiirsel ama düşündürücü ifadesiyle, o veri merkezindeki dahiller ülkesiyle biz insanlar arasındaki ilişki, güç dengesi ve etkileşim gelecekte nasıl şekillenecek? Kontrol kimde olacak ya da kontrol kavramı anlamını mı yitirecek?
İşte bunlar üzerine düşünmek lazım.
Evet, bu sorular üzerine kafa yormak, belki de hepimizi bekleyen bu belirsizliklerle dolu geleceği anlamak ve ona hazırlanmak adına iyi bir başlangıç olabilir.